İkizler rahimdeyken tartışıyorlardı. Tamam mı? Bir ikiz öbürüne, kardeşim, doğuştan sonraki hayata inanmıyorsun değil mi? Tabii ki inanıyorum. İçerideyken büyüyor, dışarıdaki olaylara hazırlanıyoruz dedi. Bence saçmalık dedi birinci ikiz. Doğuştan sonra hayat olmaz ki. Peki nasıl olacak sence? Onu da tam bilemiyorum da buradan çok daha aydınlık olacağı kesin. Belki de bacaklarımızla dolaşacağız ve ağızlarımızla yemek yiyeceğiz. Gene saçmalık. Ağızla yemek yemek mi? Göbek bağı bizi beslemez mi? Ve dolaşmak mı? Nereye? Göbek bağın uzunluğu yetmez ki. Bence mümkün. Dışarıda her şey zaten çok farklı olacak. Sen deli misin? Doğuştan sonraki hayattan dönüp anlatan hiç olmadı ki. Doğuş sondur, sonrası yoktur dedi. Tamam, doğuştan sonraki hayatın nasıl olacağı bilemeyiz. Ama biliyorum ki annemizi göreceğiz ve o bize bakacak. Anne mi? Sen bir anneye mi inanıyorsun? Nerede peki bu anne? Burada, etrafımızda, onun içinde ve onun aracılığıyla yaşamaktayız. O olmadan hiç var olamazdık ki. Saçmalık. Bir anneyi ne gördüm ne de sezdim. Dolayısıyla anne diye bir şey yok. Ama kardeşim, bazen çok sessiz kaldığımızda onun şarkı söylediğini duyabiliyorum. Ve onun dünyamızı okşadığını hissedebiliyorum. Ve onu kendi gözlerimle görmeyi dört gözle bekliyorum. Bu hayattan sonra bir hayat var. Ve bu dünyadan sonra bir dünya var. Ve bugünkü konumuz o. Biz şimdi rahim içindeyiz. Bir şey için hazırlanıyoruz. Ama asıl gerçekleri bir gün göreceğiz. Değil mi kardeşler? Dua edelim. Yüce babamız, senin sözün için şükrediyorum. Çünkü gerekli olan bütün bilgi orada bulunuyor. Ama gel kutsal ruh, bugün sen bizim öğretmenimiz ol. Bugün eğitmenimiz ol. Bizi öğret, yollarımıza bir ışık ol lütfen. Yüreklerimizi aç kutsal ruh. Bizi yönlendir. Bizi meshet. Ki senin için doğru bir şekilde yaşayalım ve hazırlayalım diye. Yüce isminde sana yalvarıyorum. Kutsal ruh. Sana ihtiyacımız var bugün. Bizi öğret ya Rab. Amin. O zaman başlangıçta Tanrı yeri ve göğü yarattı. Var olan her şey 6 günde yarattı. 7. günde dinlendi. Bir geçen hafta dedi ki her zaman ta başlangıcına gidiyor vaazını başlatmak için. Ben başlangıcının öncesine geçmek istedim. Ama onu bilemiyoruz. Başlangıcın öncesinde Allah vardı. Onu biliyoruz. Ve çok mutluydu herhalde. Ama sonra dünyayı yarattı 6 günde. 7. günde dinlendi. Şimdi vahiy kitabının, kutsal kitabın son bölümünde şunu okuyoruz ki bundan sonra yeni bir gökle yeni bir yeryüzü gördüm. Çünkü önceki gökle yeryüzü ortadan kalkmıştı. O zaman Tanrı yarattı ama şimdi ortadan kaldırıyor ve yeni bir yeryüzü ve gökyüzü ortaya sunuyor. Neden peki? Çünkü biz var olan dünyayı, var olan evreni mahvettik. Biz ondan sorumluyduk. Tanrı onu yarattı, bize verdi. Biz bakamadık. Bizim günahımız, utancımız yüzünden acı, ölüm, günah ve her türlü pislik evrene girmiş oldu. Ve her şey çürümeye, mahvolmaya başladı. Her şey ölüme mahkum edildi. O zaman Tanrı diyor ki onu kaldıracağım, yeni bir yaratılışı ortaya sunacağım. Vahiy kitabının tezi bu zaten. Bir ev sahibi düşünün. Yani bir ev, benim evime misafir olarak gelirsiniz ki bekliyorum. Geldiniz mi? O zaman bir sofra kuracağım, donatacağım. Sonra siz vahşi hayvanlar gibi yediniz, içtiniz, her şeyi mahvettiniz, darmadağın ettiniz. Sonra ev sahibi geliyor, bütün kalıntıları temizliyor, siliyor. İyi bir garson düşünün restoranda. Masayı temizleyecek. Neden? Yeniden donatmak için. Ve aslında bunu görüyoruz vahiy kitabında. Yani bazen sert cezalar gibi bir şeyler okuyacağız şimdi. Sanki Tanrı çok sert bir şekilde dünyayı cezalandırıyor. Ama aslında ne yapıyor? Eski düzeni temizliyor. Bütün pislik ortadan kaldırıyor ki sofraya yeniden donatmak için. Onun egemenliğinde onunla beraber sonsuzlara dek bu ziyafette oturacağımız için. O zaman bugün konumuz ne? Bu yedi mühür. Geçen hafta gördük ki İsa Mesih ölümden dirildi, Tanrı'nın huzuruna çıktı ve Tanrı'nın, Yaradan'ın elinden yedi mühürlü bir tomarı aldı. Ve nedir bu tomar? Tanrı'nın vasiyetnamesidir. Tanrı'nın dünya için projesidir. İnşaat planıdır. Yeri yaratılışın her şey, bütün detayları onun içinde. Ve İsa Mesih onu Tanrı'nın elinden alıyor ve bugün o yedi mühürü açacak. Ve ne olacak? Eski yaratılışı ortadan kaldıracak, yeni bir yaratılışı ortaya sunacak. Ve şimdi böyle olacak. Yedi mühür var. Altı mühürde cezalar gelecek, felaketler gelecek. Çünkü eski yaratılışı siliyor Tanrı, temizliyor. Yedinci mühürde işte yedinci gün geliyor. Tanrı'nın yeni yaratılışı. O zaman nasıl ki Tanrı altı günde dünyayı yarattı, yedinci günde dinlendiyse, şimdi zamanın sonunda Tanrı altı günde, altı mühürde bir gayri yaratılışı yapıyor. Yani yaratılışın zıttını gerçekleştiriyor. Dünyayı söküyor. Ki yedinci mühür açınca yeni bir dünya ortaya çıksın diye. Ve onun için bekliyoruz. Bütün her şey konuştuğumuzda ne için? Onun için değil mi? O zaman okuyoruz. Yaratılış 6 ve ayet 1. Onu neden söyledim? Çünkü büyük hikaye anlamamız lazım. Yoksa bunlara baktığımızda burada ne oluyor? Atlılar işte felaketler diye düşüneceğiz, korkacağız belki de. Ama Tanrı'nın planı bu. Var olan her şey mahvolduğu için, yani işte pis olduğu için bizim yüzümüzden onu temizliyor. Yeni bir şey ortaya koyacak. Nuh'un tufanında olduğu gibi. O zaman yaratılış 6 ve 1 okuyorum Tanrı'nın kutsal sözlerini. Sonra kuzunun yedi mühürden birini açtığını gördüm. O anda dört yaratıktan birinin gök gurultusuna benzer bir sesle "Go!" dediğini işittim. Bakınca beyaz bir at gördüm. Binicisinin yayı vardı, kendisine bir taç verildi ve galip gelen biri olarak zafer kazanmaya çıktı. Kuzu ikinci mühürü açınca, kuzu İsa Mesih, Tanrı'nın günah kurbanı kuzusu. İkinci yaratığın "Gel!" dediğini işittim. O zaman kızıl renkte başka bir at çıktı ortaya. Binicisine dünyadan barışı kaldırma yetkisi verildi. Bunun sonucu olarak insanlar birbirlerini boğazlayacaklar. Atlıya ayrıca büyük bir kılıç verildi. Kuzu üçüncü mührü açınca, üçüncü yaratığın
Go, dediğini işittim.
Bakınca siyah bir at gördüm. Binicisinin elinde bir terazi vardı. Dört yaratığın ortasında sanki bir sesin şöyle dediğini işittim. Bir ölçek buğday bir dinara, üç ölçek arpa bir dinara ama zeytinyağına şaraba zarar verme. Kuzu dördüncü mührü açınca gel diyen dördüncü yaratığın sesini işittim. Bakınca soluk renkli bir at gördüm. Binicisinin adı ölümdü. Ölüler diyarı onun ardınca geliyordu. Bunlar kılıçla, kıtlıkla, salgın hastalıkla, yeryüzünün yabanıl hayvanlarıyla ölüm saçmak için yeryüzünün dörtte biri üzerinde yetki verildi. O zaman dört tane at, dört tane atlı. Kimdir, nedir bunlar? Birincisi beyaz olan, işte. Birincisi fetih, savaşlar, savaşlar, savaşmak. İkincisi kırmızı kan dökülmesi. Savaşın sonunda gelen bir kan dökülmesi var. Üçüncüsü siyah kıtlık. Yani ülkeler dengesiz durumuna sokulduktan sonra aşırı pahalı fiyatlar. Bu ayetlerde okuduğumuz fiyatlar bu yemekler için aşırı pahalı o günlere göre. Ne demek istiyor? Demek ki bir kıtlık var. Zaten savaş geliyor, kan dökülüyor, sonra kıtlık oluyor ve insanlar kendileri için yemek alamıyorlar. Dördüncü de soluk olan yaygın ölüm. Tamam mı? Şimdi dört atın olmama sebebi de bunlar dünyevi gerçeklikler demektir. Dört dünyanın numarası. Pusulun dört yanı var. Tamam mı? O zaman demek ki bunlar dünyaya ait ve dünyada olan normal aslında şeyler. Bunlar oldum olası peş peşe gelen felaketlerdir. Hiçbir bunları görmeyen hiçbir nesil olmadı zaten. Hiçbir ülkede olmadı. Her yerde savaşlar oldu, her yerde kan dökülmesi oldu, her yerde kıtlıklar, açlık oldu ve her yerde yaygın ölüm de oldu. Bunlar oldum olası gerçektir. Bunların spesifik bir zamanı ya da açıklaması yoktur. Bunlar bizimle olan kötülük. Kaçınılmaz, evrensel, her nesil yaşadığı ve yaşayacağı gerçeklerdir, değil mi? Örneğin bugün Suriye iç savaşı 3 yıl boyunca sürdü, sürüyordu, sürecekti. Ve orada şu ana kadar 9 milyon kişi sürüldü. Evlerinden uzaklaştırıldı. Tahminen 3 milyon yurt dışında, 6 milyon Suriye içinde. Tahminen 2 milyon Türkiye'de zaten. Ve bu mültecilerin yarısı çocuk. ...200 binden fazla ölü var şu ana kadar. Artık dediler ki artık sayamıyoruz. Teknik açısından imkansız. Artık orada tarım devam etmiyor. Yani yemek de yok. O zaman bu dört atlı şimdiki Suriye'de görebiliriz. Dolaşıyorlar vahşi bir şekilde. Burada bir yanılgıyı düzeltmek istiyorum. Yaygın bir yanılgı. Bu alametler gelecekle ilgili değil. Bir gün dört atlı gelecek. Aslında bizimle beraber olan felaketlerdir bunlar. Görüyoruz yani. Mesih dirildikten sonra tomarı aldı geçen hafta gördüğümüz gibi ve o mühürleri açmaya başladı. Tamam mı? O zaman 2000 yıl boyunca bunlar devam etmektedir, devam edecek de. Neden? Onu göreceğiz. Ama bunlar bizimle olan gerçeklerdir. Burada anlaşılması zor olan ama Tanrı'nın buna izin vermesi. Yani burada cennetten bir söz duyuluyor. Gel diyor. Yani Tanrı bunları çağırıyor. İzin veriyor. Neden peki? Sevgi bir Tanrı değil mi? Ama aslında düşünürsek ki düşüneceğiz. Bunlar acılarımızı anlamlandırır. Tanrı'nın izni olmadan hiçbir şey iyi ya da kötü gerçekleşemez. Tanrı her şeye hakimdir. Kötülüğe hakimdir, iyiliğe hakimdir. Onu bir düşünün. Senin hayatındaki her şeye Tanrı hakim. Öyleyse aslında onun içinde bir huzur bulabiliriz, değil mi? Çünkü demek ki Tanrı çözecektir. Ama hamdolsun ki bunlar hikayenin sonu değil. Altı mühür olacak kötü. Sonra yedinci gün geliyor. Yedinci mühür gelecek. Her zaman gözlerimiz orada. Onu bekliyoruz. Ve bizim hayatlarımız da o da geçerlidir. Sıkıntı çekebiliriz ama yedinci gün geliyor. Diriliş günü geliyor. O zaman burada bir soru var. Dört mühür gördük, dört atlı gördük. İmanlılar bundan muaf mı? Yani Türkiye'de yarın bir savaş olsa, biz de o savaşın içinde ölebilir miyiz? Yani biz bunlardan muaf mıyız, değil miyiz? Değil miyiz? O zaman beşinci mühür şimdi. Vahiy 6 ve ayet 9. Kuzu beşinci mühürü açınca, sunağın altında Tanrı'nın sözü ve sürdükleri tanıklık nedeniyle öldürülenlerin canlarını gördüm. Yüksek sesle feryat ederek şöyle diyorlardı bu Hristiyan şehitler. Kutsal ve gerçek olan Efendimiz, yeryüzünde yaşayanları yargılayıp onlardan kanımızın öcünü almak için daha ne kadar bekleyeceksin? Onların her birine beyaz birer kaftan verildi. Kendileri gibi öldürülecek olan öbür Tanrı kullarının ve kardeşlerinin sayısı tamamlanıncaya dek kısa bir süre daha beklemeleri istendi. Şimdi ister Yuhanna'nın günlerinde 2000 yıl önce bunlar yazılırken, ister bizim günümüzde olsun, Hristiyan şehitler olacak, vardır. Değil mi? Öbür gün bir Ermeni papaz konuşmasında dedi ki Ermeni kilisesinin 1700 yıllık tarihinde hiç şehitsiz bir yüzyıl geçmedi. Ve kilisede dünya çapında bu her zaman geçerlidir. İster bir ülkede, ister farklı bir ülkede. Bizim neslimizde de şehitler eksik olmadı. 2007 yılında Türkiye'de üç kardeşimiz, zaten bazılarınız tanıdığınız kardeşler, katledildiler. Burada ilginç olan ama son ayet değil mi? Kardeşlerinin sayısı tamamlanıncaya dek ifadesidir. Yani Tanrı'nın belirlediği bir sayı var. Sen bir şehit olacaksın. Sen imanın uğruna öleceksin diye bir tasarısı vardır. Bir Çinli yazarı okuyordum. Çinli imanlılar zaten manyak. Ama adam diyordu ki kilisesinde gençler tartışıyorlardı. Yani senin ruhsal armağanın nedir? Peygamberlik mi? Şifa mı? Şehitlik mi? Yani buna bir armağanmış gibi bakıyorlardı, tamam mı? O zaman bugün toplantının sonunda el koyup dua edeceğiz bunu isteyenlere. And we probably will. Şimdi. Beşinci mühür o, altıncı mühür. Şimdi bu beş mühür şu ana kadar Hristiyan döneminde kilise çağında sürekli bizimle olan gerçeklerdir. Şimdi altıncı mühür açılsın. Ayet 12. Kuzu altıncı mühürü açınca büyük bir deprem olduğunu gördüm. Güneş keçi kılından yapılmış siyah bir çul gibi karardı. Ay baştan aşağı kan rengine döndü. İncir ağacı güçlü bir rüzgarla sarsıldığında nasıl ham incirlerini dökerse gökte yıldızlar da öylece yeryüzüne düştü. Tanrı eski yaratılışı sökmeye başlıyor. Gökyüzü dürülen bir tomar gibi ortadan kalktı. Her dağ, her ada yerinden sökülüp
alındı. Dünya kralları, büyükleri, komutanları, zenginleri, güçlüleri, özgürü kölesi herkes mağaralara, dağlardaki kayaların arasına gizlendiler. Dağlara, kayalara, üzerimize düşün dediler. Tahta oturanın yüzünden ve kuzunun gazabından saklayın bizi. Çünkü onların gazabının büyük günü geldi. Buna kim dayanır? Evrenin burada bitişine tanık oluyoruz. Kainatın son dürülmesi. Eski peygamberlere göre, yani Yoel, Hezekiah, Amos olsun, büyük bir depremin olacağı, güneşin siyah bir çul gibi kararacağı, ayın kan rengine döneceği öngörüldü. Bunlar son aletlemenin bir mecazidir, bir semboludur. Ne demek istiyorlar? Tanrı eski yaratılışı dürecek, eski bir halı gibi. Ve eski bir halı gibi dürüp atmadan önce onu silkeleyecek. Değil mi? Biz giysilerimizi çamaşır makinesine koymadan önce silkeliyoruz ki ceplerimizde değerli bir şey varsa, para varsa dökülsün diye. Değil mi? Aynı şekilde Tanrı burada diyor ki, yaratılışı silkeleyeceğim ki onun içinde değerli olanlar dökülsünler. Sonra onu durup atacağım, yeni bir yaratılışı ortaya sereceğim. O zaman burada önemli olan bir soru var. Dünyaya çok mu düşkünsün? Çok mu yapışmışsın? Sıkı sıkı mı tutunuyorsun? Çünkü öyleyse eski dünya durulunca onun içinde kalacaksın. Ve ateşe verileceksin. Büyük sorumuz bu, değil mi? O zaman mallarına, mülklerini senden alınca çok mu kızıyorsun? Yeni telefonun bozuldu. Çok mu kızdın? Çok mu öfkelendin? Değil mi? Bir deprem olunca, bir hastalık olunca Tanrı'ya mı kızacaksın? Aslında bu senin iyiliğin için. Neden? Bu dünyaya çok fazla düşkün olmaman için. Çünkü bu dünya yok olacak. Buna yapışanlar, sıkı sıkı tutunanlar, bununla beraber yok olacaklar. Bunu mu istiyorsun? O yüzden bazen hayatlarımıza acılar, sıkıntılar neden giriyor? Bizi bu dünyadan serbest kılmak için aslında. Tanrı silkeliyor. Acının birçok sebepleri var. Sıkıntının birçok sebepleri var. Ama bu bölümde bu çok net bir öğretiş ve çok önemli. Değil mi kardeşler? Düşün şimdi kendi hayatını. İşine çok mu düşkünsün? Arabana, evine. Ben evimi çok seviyorum. Ama yarın Tanrı benden alırsa kızacak mıyım Tanrı'ya? İmanımdan vazgeçecek miyim? Değil mi? Bunlar önemli sorular. Kendi kendimize sormalıyız. Çünkü Tanrı burada gel diyor bu dört atlılara. Gelsinler. Bizim iyiliğimiz için aslında. Bu olup bitenler İsa Mesih tarafından, bu altı mühürün içindekiler İsa Mesih tarafından anlatıldı, öğretildi. Mesih Matta 24 bölümünde ki okuyacağım şimdi, aynı şeyleri söyledi. Mesih sözleri Matta 24. Şöyle diyor. Savaş gürültüleri, savaş haberleri duyacaksınız. Sakın korkmayın. Bunların olması gerek. Püf noktası. Ama bu daha son demek değildir. Bazı insanlara bak, şu savaşa bak, şu orduya bak, demek ki son gelmiştir. 2000 yıl boyunca insanlar aynı peygamberlikte bulunuyor. Tamam mı? İsa diyor ki olacak ama bu son demek değildir. Ulus ulusa, devlet devlete savaş açacak. Yer yer kıtlıklar, depremler olacak. Bütün bunlar doğum sancılarının başlangıcıdır. Biz rahim içindeyiz. Yeni bir dünyaya doğacağız. Bunlar sancının, yani 2000 yıl boyunca kilise hamile. O zaman sizi sıkıntıya sokacak, öldürecekler. Beşinci mühür.
Benim adımdan ötürü bütün uluslar sizden nefret edecek. O zaman birçok kişi imandan sapacak, birbirlerini ele verecek ve birbirlerinden nefret edecekler. Birçok sahte peygamber türeyecek. Yaratılışın ikinci bölümünde gördüğümüz gibi. Ve bunlar birçok kişiyi saptıracak. Kötülüklerin çoğalmasından ötürü birçoklarının sevgisi soğuyacak. Ama sonuna kadar dayanan kurtulacaktır. Göksel egemenliğin bu müjdesi bütün uluslara tanıklık olmak üzere dünyanın her yerinde duyurulacak. İşte o zaman son gelecektir. Müjde bütün uluslara gitti mi? Henüz değil. O zaman son yarın gelmeyecek. Peygamberlikte bulunuyorum. Çok net. Son gelmesini istiyorum ben. Şimdi yedinci mühür. Ama henüz değil. Şimdi Yuhanna bir ara verecek. Reklamlara gidecek. Az sonra yedinci mühür açılacak. Altıncı ve yedinci mühürler arasında bir mola var. Bir parantez açılıyor. Bir bölüm boyunca. Vahiy yedinci bölüm boyunca. Çünkü kafalarımızda bir soru işareti oluşabilir burada. Bunca sıkıntı varken kilise ne yapıyor? Duruşumuz ne? Beklentimiz ne? Ve buna cevaplamak için yedinci bölüm var. Ve burada Yuhanna başa dönüyor ve açıklamaya başlıyor. O zaman okuyoruz. 7:1. Bundan sonra yeryüzünün dört köşesinde duran dört melek gördüm. Bunlar karaya, denize ya da herhangi bir ağaç üzerine esmesin diye yeryüzünün dört rüzgarını tutuyorlardı. Yani atlılar salınmadan önce, ki bu dört rüzgar ile dört atlı aynı şey, Zekeriya 6'da bulunuyor. Bunlar salınmadan önce melekler bunu tutuyorlar ki bir şey yapacak kilise için. Sonra onlar gelecek ama ilk önce ne yapacak Tanrı? Sonra gün doğusundan yükselen başka bir melek gördüm. Yaşayan Tanrı'nın mührünü taşıyordu. Karaya, denize zarar vermek için yetki verilen dört meleğe yüksek sesle bağırdı. Biz Tanrımızın kullarını alınlarından mühürlenmeye dek karaya, denize ya da ağaçlara zarar vermeyin. Yani birinci mühür açılmadan önce bu gerçekleşecekti. Yuhanna burada başa dönmüş oluyor. Diyor ki bu olacak ama ilk önce bütün kutsallara mührümü koyacağım diyor Tanrı. Onlara bir nişan koyacağım. Onların ağlarında. Allah'tan benimki büyük ya. Kurtulacağım. Ölüm meleği onu görecek. Hamdolsun. Amin. Bazı insanların hiç alın yok. Gördünüz mü? Yani kaşlar büyük böyle. Neyse. Kıskandığım için demiyorum. Ayet 4. Mühürlenmiş olanların sayısını işittim. İsrailoğullarının bütün oymaklarından 144 bin mühürlenmişti. Kimdir bu Tanrı'nın kulları? Biziz. Biziz. Tanrı'nın kulları. Mesih'e ait olanlar. Mesih'e iman etmiş ve Mesih'e iman edecek olanlar. Burada kilise yeni İsrail olarak tasvir edilir. Neden? Çünkü İsrail'e verilen bütün vaatler kilisede yerine gelmektedir. Biz onların mirasçılarıyız. O zaman burada yeni İsrail olarak belirlenir. Neden bu simgesel rakam? 144 bin, 12 çarpı 12 çarpı bin. Daha önce konuştuğumuz gibi bunlar simgesel anlamlar. Ne demek istiyor? Eksik yok. Tanrı'nın seçilmişlerden burada eksik olmayacak. İsa dedi ya, onlara sonsuz yaşam veririm, asla mahvolmayacaklar, onlara hiç kimse elimden kapamaz. Tanrı seni seçtiyse hiçbir kötülük, hiçbir felaket seni onun elinden kopamaz. O zaman kimler mühürlenir burada? Mesih'e ait herkes ve eksik olmayacak. Ve bu bize dayanmıyor. Bu Tanrı'nın lütfuna ve çağrısına dayanan bir gerçektir. Handolsun, değil mi? Bize dayansa, O zaman bu felaketler salınmadan önce mühürleniriz ki bize zarar gelmesin. Ha! Fiziki zarar görebilir miyiz? Görebiliriz. Ama kurtarılacak olan ruhlarımızdır. Efesliler 1:13. Gerçeğin bildirisini, kurtuluşunuzun müjdesini duyup ona iman ettiğinizde siz de vaat edilen kutsal ruhla onda mühürlendiniz. İman ettin mi? Tanrı o zaman seni mühürledi. Sakladı. Çünkü sen artık onun himayesine girdin. Ona aitsin. Mısır'dan çıkış hikayesini düşünün. Şimdi İsrailler orada köleler ama orada yok olacak. Bu felaketler gelecek, o ülke yok olacak. Ama onları kurtarmak için Tanrı onlara bir şey söylüyor, değil mi? Ne diyor? İşte kapılarına kuzunun kanı sürenler kurtulacaktır, sürmeyenler mahvolacaktır. Bu senin imanına bağlı. İtaat edecek misin, etmeyecek misin? Tanrı bunu dedi ya, saçmalık. Sürmeyeceğim, o zaman öleceksin. Aynen öyle burada bu mühür altına girdik mi iman ettiğimizde kurtulacağız. Çünkü Mesih'in evinde bulunuyoruz. Onun kanının altında bulunuyoruz artık. Yeryüzünde sıkıntı çekebiliriz. İmanımız uğruna ölebiliriz bile. Ama gökteki konumumuz değişmez. Fiziki olarak İstanbul'dayız. Güzel bir yerdeyiz aslında. Ne mutlu bize, değil mi? Hamdolsun. Ama aslında asıl varlığımız Tanrı'nın tahtının önünde. Asıl ve gerçek konumumuz oradadır. 7. bölüm bunu öğretiyor. Ve bu göreceğimiz sahne birazdan Kolosilerden ve Efeslilerden önemli ayetleri anlatmaktadır. Anlamlandırmaktadır. O zaman Kolose'den bir iki ayet okumak istiyorum. Şöyle diyor Pavlus. Mesih'le birlikte dirildiğinize göre, iman ettiğinizde tövbe ettiniz, eski hayatına karşı öldün, Mesih'le beraber yeniden doğdun, dirildin. Gökteki değerlerin ardından gidin. Bu dünyaya çok fazla düşkün olmayın. Mesih orada Tanrı'nın sağında oturuyor. Yeryüzündeki değil, gökteki değerleri düşünün. Çünkü siz öldünüz, püf noktası, yaşamınız Mesih'le birlikte Tanrı'da saklıdır. Ne saklıyorsun? Değerli bir şey, kıymetli bir şey korumak için saklıyorsun. Biz Tanrı'da saklıyız. Asıl varlığımız, ruhlarımız, konumumuz onun himayesinde, onun varlığındadır, tahtının önündedir. Fiziki olarak bize dokunabiliyorlar. Ama ruhlarımıza el koyamazlar. Spurgeon, İngiliz vaiz, çok sevdiğim bir adam. Şöyle dedi. Tanrı'nın sevdiği insana zarar gelmesi imkansızdır. Ona verilen zarar aslında zarar değil, gizemli bir iyiliktir. Kayıplar onun kazancıdır. Hastalık ilacıdır, utanç onurudur, ölüm zaferidir. Buna katılıyor musunuz? Tanrı halıyı silkeliyor. Halıya çok fazla tutunmayın. Efesliler 2:6. Tanrı bizi Mesih İsa'da Mesih'le birlikte diriltip göksel yerlerde oturttu. Geçmiş zaman diriltip göksel yerlerde oturttu. Asıl konumumuz nerede? Tanrı'nın tahtının önünde. Bunu göreceğiz şimdi. 7:9. Bundan sonra gördüm ki her ulustan, her oymaktan, her halktan, her dilden oluşan kimsenin sayamayacağı kadar büyük bir kalabalık tahtın ve kuzunun önünde duruyordu. Hepsi de birer beyaz kaftan giymişti. Ellerinde hurma dalları vardı. Ha, asıl gerçek şu ki, kimsenin sayamayacağı kadar bir kalabalık. Yani 144 bin simgesel bir rakamdır. Ne anlamına geldi? Eksik yok. Ama burada Yuhanna şimdi asıl rakamı görüyor ve sayamıyor. İbrahim'e vaat edildiği gibi senin soyundan gelenler yıldızlar kadar, kum tanesine kadar olacak. Hiç kimsenin sayamayacağı kadar. Diyor ki ellerinde hurma dalları vardı. Bu ne? Tevrat'ta çardak bayramı diye bir bayram vardı Yahudilerin. Bu ne? Mısır'dan kurtulduktan sonra, Mısır'dan çıktıktan sonra 40 yıl boyunca çölde dolaştılar. Sonra vaat edilen ülkeye girmeden önce Tanrı dedi ki bu bayram kutlayacaksınız. Çünkü 40 yıl boyunca çöldeyken, sıkıntıdan geçerken size baktım. Bütün ihtiyaçlarınızı sağladım. Bunu hatırlamak için, anmak için, kutlamak için bu bayramı kutlayacaksınız. Ve hurma dalları sallayacaksınız. Tamam mı? Aynı zamanda kilise günahtan kurtuldu, dünyadan kurtuldu ama şimdi çölden dolaşıyor. Henüz yeni yaratılışa gelmedik. Vaat edilen ülkeye gelmedik ki. Hala ikisi arasında kalıyoruz. Değil mi? Kurtulduk günahlarımızdan. Hamdolsun. İblisin gücünden, ölümün gücünden kurtulduk. Ama henüz vaat edilen ülkeye girmedik. O zaman çölde dolaşıyoruz. İsraillerin yaptıkları gibi. Kutsal yazılar zaten diyor ki bunlar hepsi onların başlarına neden geldi? Bize örnek olsun diye. Ve biz çöldeyken, bu sıkıntıdan geçerken, bu dört atlılarla işte uğraşırken Tanrı bize bakacak. O yüzden en sonunda bu hurma dalları sağlayacağız. Çünkü bütün ihtiyaçlarımızı o sağladı. İki bin yıldır kilise çölde dolaşmaktadır. Hala çöldeyiz. Hala bu büyük sıkıntıdan geçiyoruz. Şimdi bazı insanlar diyor ki büyük sıkıntı dediğimiz zaman Great Tribulation işte gelecekte olan bir şey. Aslında değil. Kilisenin şimdi yaşadığı çağ bu büyük sıkıntı. O zaman 7-10. Yüksek sesle bağırıyorlardı. Kurtarış tahta oturan Tanrımıza ve kuzuya özgüdür. Bütün melekler tahtın, ihtiyarların ve dört yaratığın çevresinde duruyordu. Tahtın önünde yüzüstü yere kapanıp, her zamanki gibi bu ihtiyarlar sürekli yüzüstü yere kapanıyorlar. Tanrı'ya tapınarak şöyle diyorlardı. Amin, övgü, yücelik, bilgelik, şükran, saygı, güç, kudret sonsuzlara dek Tanrımızın olsun. Amin. Bu sırada ihtiyarlardan biri bana sordu. Beyaz kaftan giymiş olan bu kişiler kim? Nereden geldiler? Yani görümünün içinde bir kişi, görüm görene bir soru soruyor. İlginç. Yuhanna da doğru mütevazi cevap veriyor. Sen bunu biliyorsun efendim. Ben nasıl bileceğim? Bana dedi ki bunlar o büyük sıkıntıdan geçip gelenlerdir. Kilisedir. Kaftanlarını kuzunun kanıyla yıkamış, bembeyaz etmişlerdir. Bu sıkıntılı dünyada günaha düşecek miyiz? Düşeceğiz. Çamurda tökezlenecek miyiz? Evet. Zayıf düşecek miyiz? Evet. Kirlenecek miyiz? Evet. Ama Mesih'in kanı bizi yıkadı, bizi her gün yıkıyor ve bizi yıkacaktır ki bizi Tanrı'nın önünde bembeyaz olarak sunacaktır. Sen kirli misin bugün? Bu hafta tökezlendin mi? Günaha düştün mü? Bugün bile her günde olduğu gibi Mesih'in kanı gelsin, seni yıkasın. Yüreğini, vicdanını, düşüncelerini temizlesin. Gelsin, yıkasın, bembeyaz etsin bizi. Ayet 15. Bunun için Tanrı'nın tahtı önünde duruyor. Tapınağında gece gündüz ona tapınıyorlar. Tahta oturan çadırını onların üzerine gelecek. Bu resmi çok seviyorum ben. Çadırını onların üzerine. Biz onun çadırındayız. Biz onun himayesindeyiz. Biz onun korunmasındayız. Biz onun kutsal tapınağındayız. Biz onun evindeyiz. Biz onun ailesindeyiz. O bize bakacak. O gölgede, güneşten saklanacağız. Ayet 16. Artık acıkmayacak, artık susamayacaklar. Ne güneş ne kavurucu sıcak çarpacak onları. Çünkü tahtın ortasında olan kuzu onları güdecek, çobanlık edecek. Ve yaşam sularının pınarlarına götürecek. Tanrı gözlerinden bütün yaşları silecek. Diyor ki kuzu onları güdecek. Kuzu bir çobandır. Ve bu ayetleri evet Davut'un 23. mezmurunu hatırlatmaktadır bizi. Rab çobanımızdır. Bize öncülük eder. Ölüm vadisinden geçsem bile korkmayacağız. Ki ölüm vadisinden geçiyoruz bu ayetlere göre. Korkmayacağız. Neden? Çünkü iyi bir çobanımız var. İyilik ve sevgi beni izleyecek. Ve Rab'in evinde oturacağım sonsuzlara dek. Yani burada resim ne? Çoban kuzuları akşamüstü evlerine götürecek. Orada güvenli bir yerde kalacaklar. Amin. İsa Mesih dedi ki iyi çoban benim. Ve burada görüyoruz ki akşamüstü gerçekten onun çadırına gireceğiz. Susamayacağız, acıkmayacağız. Şimdi yedinci mühür geldi. Şimdi hazırız, anladık. Yani eski yaratılış sökülüyor. Kilise korunmaktadır. Şimdi yedinci mühür. Hazır mıyız? 8-1. Kuzu yedinci mühürü açınca gökte yarım saat kadar sessizlik oldu. Bu kadar. Şimdi bunun üzerine birçok yorumcu kitabı okudum. Bayağı kalın yorumcu kitabı. Herkesin farklı bir yorumu var, tamam mı? Bunu düşünürken geldi. Ona sordum. Sence bu ayet ne demektir? Ah çok kolay dedi. 4 çocuğum var. İşim gücüm var. Çamaşırların kargaşının sonu yok. Yarım saat sessizlik mi? Keşke dedi. Bunu anlamıştır. Bunca sıkıntıdan geçtikten sonra onun huzurunda oturmak, nefes almak, dinlenmek. Bak, Yaradan her şey 6 günde yarattı. 7. günde dinlendi. Şimdi 6 mühürde, 6 günde her şey söktü. 7. günde bir kutsal dinlenme fırsatı oluyor. Ve 8. günde yeni yaratılış ortaya çıkacak. Ha 8. gün nereden geldi? İsa Mesih haftanın 6. günde öldürüldü. Cuma günü çarmıha gerildi. Haftanın 6. gününde. 7. günde Mesih ne yapıyordu? Mezarda abi dinleniyordu. 8. günde, haftanın ilk gününde, pazar günü ki o yüzden kiliseler pazar günü toplanıyor. Ölümden dirildi. Yeni yaratılışın ilk meyvesi olarak, yeni yaratılışın başlangıcı olarak. Vahiy kitabında göreceğiz ki 8. gün geliyor. Hayat boyunca 7 gün içinde kalıyoruz. Değil mi ya? Aynı hamam, aynı tas. Pazar, pazartesi, salı içinde. Ama bir gün gelecek ki o 7 bitecek. 8. güne gireceğiz. Yeni yaratılış. Bambaşka bir gün. Doğacağız. Gelecek hafta 7 borazanı çalışacağız. Ve göreceğiz ki 7 mühre çok benziyor. Yani burada 6 var. Bir parantez, bir ara. Sonra 7. açılıyor ya. 7 borazan aynı şekilde çalışacak. Yani altı ceza var, çok sert. Sonra bir parantez, bir açıklama. Sonra yedinci borazanla yeni yaratılış ortaya geliyor. Ne demek istiyor bu? Demek ki aynı olaylar ama farklı bir perspektiften anlatıyor. Yedi mühür, dünyanın sökülüşü, sonra yeni yaratılışın ortaya çıkması. Yedi borazan, aynı şey. Sonra yedi kase, aynı şey anlatacak. Nasıl ki Musa Sow iki gol atınca, hamdolsun. İşte bir futbolcu bir gol atınca, aynı gol tekrar ve tekrar farklı kameralardan izlenirse detaylandırma için aynı şekilde vahiy kitabı geliyor. Tamam mı? O zaman bunu gördük mü? Şimdi gelecek hafta aynı olayları göreceğiz ama farklı bir perspektiften. Bunlar ard arda gelen, kronolojik bir şekilde gerçekleşen gerçekler değildir. Bu çok önemli. Ama bizim için tarihin golü, varış noktası ne? 8. gün. Bunca sıkıntı çekerken onu bekliyoruz. Gözlerimizi ona dikiyoruz. Umutlanalım diye. Ona doğru ilerliyoruz. O sessizliğe doğru, o dinlenmeye doğru, o huzura doğru, o çadıra doğru, o tahta doğru, o gözyaşların silinmesine doğru, o ziyafete doğru, o doğuşa doğru ilerliyoruz. Şimdi sanki ana rahmindeyiz. Limitliyiz. Pek fazla göremiyoruz ve bilemiyoruz. Bekliyoruz, hazırlanmaktayız. Bir gün doğacağız ve gerçekleri o zaman göreceğiz. O zaman ne yapmalıyız? İki şey. Birincisi, korkmayın. Endişelenmeyin. Telaş, anksiyete, kaygı çok var. Ama asıl konumumuz değişemez, değiştirilemez. Ruhani bir dokunulmazlık var bizde. Ha, fiziki olarak öldürülebiliriz. Her şey olabilir. Ama ruhlarımız onda saklıdır. O yüzden korkmayın. Ve bugün korkularınız, anksiyetiniz varsa sizin için dua etmek istiyoruz. Çünkü aslında olmaması gerekiyor. İkinci yapacağımız şey, bu dünyaya, bu eski hallıya çok fazla yapışmış olmayalım. Çok fazla düşkün olmayalım. Bir düşünme ve tövbe fırsatımız olacak. Senin hayatında sıkı sıkı tutunduğun bir şey var mı? Ondan vazgeç çünkü zaten yok olacak. En iyisi şimdi onu ver, bağışla bir kişiye. Değil mi? Eski bir ilahiyatçı dedi ki bana bir şey gelince hemen birisine veriyorum beni yakmasın diye. Çünkü dünya çok yapışkan. Kolay kolay yapışabiliriz. En iyisi onu hemen bir başkasına ver, Tanrı'ya ver. Ben onu istemiyorum. O zaman iki şey. Korkudan özgür kılınmak ve dünyaya çok fazla düşkün olmamak, tövbe etmek. Şimdi bir ilahi söyleyeceğiz beraber ve bunları düşüneceğiz. Sonra biz dua zamanımız olacak ama şöyle dua ediyoruz. Tez gel Rabbisa. Evet, tez geliyorum diyor. Amin. Gel ya Rabbi İsa. Rab İsa'nın lütfu kutsallarla birlikte olsun. Amin.